Hepinize iyi akşamlar. Bir Mukavemet TV programına daha hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Tabii bu sırada herkes seçime odaklanmış. İki gün kaldı seçime. Big Bang diyelim, yani büyük patlamaya biz de kendi adımıza. Ama bunlar olurken bir yandan da her zamanki gibi Türkiye'de doğa mücadelesi, ekoloji mücadelesi bütün hızıyla devam ediyor. Belki izliyorsunuz, çok önemli bir çağrı var Faselis'ten, Faselis bölgesinden. Oradaki protestocu arkadaşlar, gönüllüler büyük bir mücadele veriyorlar. Bu Akdeniz ve Ege kıyılarının böyle olduğu gibi kalabilmesi, doğasıyla yaşayabilmesi için büyük mücadele veriyorlar. Bu arkadaşlardan ikisi şu anda programımıza katılıyorlar. Faselis'ten Deniz Soyaslan ve Tekirova'dan Erdal Elginöz bizim konuğumuz bu akşam. İkisine de hoş geldiniz diyoruz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Evet, yani biz macerayı tabii sizin mücadelenizi takip ediyoruz hem bütün sosyal medyadan, gazetelerden. İstiyorsanız Deniz, sen bu haberi nasıl aldınız? Yani bu Faselis olayının en başından itibaren nasıl bir gelişme oldu? Nereden duydunuz? Nasıl gördünüz? En doğrusunu sen anlatabilirsin. Bize böyle bir giriş yaparsan dinleyicilerimiz için de iyi olur diye düşünüyorum.
Ben zaten Faselis, ben burada yaşıyorum, Tekirova'da yaşıyorum. Bostanlı koyunun neredeyse içinde gibiyim. Ve 20 Şubat'ta normalde Bostanlı koyuna doğru inen bir orman yolu vardır. Bizim yürüyerek erişim sağladığımız bu Bostanlı koyunun içine doğru giden bir orman yolu. Bu orman yolunun içinde iş arabalarının çalıştığını duyuyoruz. İş arabaları çalışınca biz böyle, hani bunu duyan işte buradaki yaşayan insanlar hep beraber ormana gidildi. Ve gördük ki orada bir kepçe yolu işte arabaların geçebileceği şekilde açıyor artık. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye işte sorduk. Yanınızda yetkili biri var mı, görevli var mı, izniniz var mı diye soruşturmaya başladık. Ve bu sayede de bu yapılmakta olan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak olan bu günübirlik tesis, işte halk plajı projesinden haberimiz olmuş oldu. 20 Şubat'ta o yolu açarlarken bu projenin iki taraflı olduğunu öğrendik. Faselis'in içindeki Alacasu Cennet Koyu ve aynı zamanda Bostanlı Koyunu da kapsadığını anlamış olduk. Doğal olarak hemen Alacasu'daki arkadaşlarımız Alacasu'daki inşaata bakmaya gittik. Hani orada ne oluyor diye. Ve orada görüldü ki inşaat son hızıyla başlamış, işte betonlar dökülmeye başlanmış ve aslında ilk suç duyurusunu da o zaman yapmış olduk. Çünkü o zaman işte izniniz var mı, yanınızda arkeolog var mı şeklinde tutanak tutturmaya çalışarak bazı avukat arkadaşlarla bu durumun saptamış olduk açıkçası. 20 Şubat civarlarında tam da işte depremden çok kısa bir zaman sonra aslında inşaat başlamış. Biz bu şekilde haberdar olduk.
Resmi olarak nasıl olmuş? Yani ihale ve ne zaman yapılmış?
İhaleye Ocak ayında çıkmış bu proje. Ve de 2 ay süresinde tamamlanması istenilerek ihaleye çıkartılmış. Ve Ocak ayında ihale sadece bir kişinin katılımıyla İhale 47.7 milyon liralık bu iki plajı kapsayan bu ihale bir şirkete verilmiş. İhale dosyalarına girip bakıldığı zaman da gördük ki hemen tabii ki de Alacasu ve Bostanlı koyunda yani metreküplerce, böyle binlerce metreküp beton var. Artı birçok kafeterya, restoran, çok geniş alanları kaplayan işte soyunma kabinleri, tesisler oldukça geniş. Her yerde işte mesela Bostanlı Koyu için 240 tane bütün plajı kaplayacak kadar plastik şezlonglar, şemsiyeler, gölgelikler mevcuttu. İki tane restoran, bir tane kafeterya, metrekarelerce alan ahşap yollarla kaplanmıştı. Yani sanki öyle bir proje ki zaten projenin kendisinde yazıyor. Beach Club konseptli halk plajı projesi şeklinde, yani tam olarak böyle geçiyor. İnsanı böyle baktığın zaman hani bu nasıl bir halk plajı, yani bir otelin sanki, ya yani öyle hissettiriyor. Bir otelin ön hazırlığı gibi hissettiren, yani en azından ihale dosyasında gördüğümüz projelerde böyle çok büyük alanları kapsayan iki tane plaj. Giriş kapısı, karşılama alanları bayağı büyüktü aslında proje. Sonra tüm bu bizim yapmış olduğumuz itirazlarla önce Alacaspor'da başlamış olan bu beton dökülmeleriyle birlikte başlamış olan bu projenin aslında 480 metrekarelik bir alanı betona dökülmüştü. Her şeyi yapılmıştı. Bizim bütün işte bu Faceis'e dokunma hareketi oluşmaya başladı bu süreçte. Aynı şekilde Faceis inisiyatifi de destek oldu. Ve farklı STK'ların da desteği ve katkısıyla sosyal medyada da yaratmış olduğumuz böyle yoğun baskı üzerine Kültür ve Turizm Bakanı sanırım 21 Mart'ta televizyona çıktı Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız. Ve dedi ki aslında bu proje o kadar büyük bir proje değil. Aslında bu proje sadece 179 metrekareyi içeriyor. Tam toplam iki koyda da 179 metrekarelik bir alanı kaplayacaktır. Ve öyle söylenildiği gibi beton falan yoktur dedi. Oysa ki bunu dediği zaman zaten Faceis Alacasu koyunda 480 metrekarelik bir alana beton dökülmüştü bile. Ayrıca da televizyona çıktığında da bir de şöyle bir şey söyledi. Ben zaten arkadaşlara söyledim o betonları da kırsınlar diye. Hatta bize çağrı yaptı. Gitsinler bir de ölçsünler dedi. Biz de işte o günlerde gittik hemen arkasından. Bütün herkese de çağrı yaparak Alacasu'ya gittik. Alacasu'da bir ölçüm yaptık. Gerçekten de ölçümde 480 metrekarelik alanın betonla kaplanmış olduğunu ve gerçekten çok iyi temeller atıldığını bu betonların son derece böyle sağlam yapılar olarak inşa edildiğini, bunların derin kazılar yapılarak yapıldığını da görmüş olduk. Tam bu sırada tabii televizyona çıktıktan sonra Sayın Kültür Bakanımız bunun 200 metrekarelik bir bölümünü kırdırdı. Biz hatta ölçüme gittiğimizde kırma işlemleri devam ediyordu. Biz kırma işlemi yapılırken tam ölçümü gerçekleştirmiş olduk. Kırma işlemi de bittikten sonra 280 metrekarelik alan hala beton olarak kaldı. O beton olarak kalmış alanın üzerine kapladılar. Başka yerlere ayaklar üzerinde kafeteryalarını yaptılar. O 200 metrekarelik alan kafeterya olarak planlanıyordu. Daha sonra işte bir 19 metrekarelik beton bloklar üzerinde bir kafeterya yaptılar. Etrafında böyle 100 metrekare yakınlığında böyle ahşap bir şekilde yerleri kapladılar. Alacasu aslında bir şekilde tamamlanmış oldu. Yani alt bir şekilde, yani o betonların yarısı kırıldı. Yapılacak belki bir takım binalar daha vardı. O binalar yapılmamış oldu bizim baskılarımızın sonucunda. Ama birinci derecede arkeolojik sit, aynı zamanda milli park koruma alanında olan Alacasu plajımıza çok geniş bir alanı betonlanmış ve binalarla kaplanmış oldu. Tabii ki de asıl orijinal projeden biraz küçülmüş oldu, bu doğrudur. Daha sonra Bostanlı Koyun'a giriş yapıldı. Bostanlı Koyun'a ilk girdikleri gün sanırım 8 Nisan'da giriş yapıldığı zaman hemen geldiler ve dediler ki merak etmeyin, burada beton dökülmeyecek, biz sizi dinledik ama biz bir şekilde bu projeye ulaşamadık hiçbir zaman ve hemen yapacakları bölgelerin beton bloklar üzerinde yapacaklarını bize söylediler ve beton blokların yerleşeceği yerleri kazmaya başladılar. Bu beton blokların kazılacakları yerler neredeyse belli belirsizdi 8 Nisan'da. Ve biz öğrendik ki aslında 30 Mart'ta bir revize proje ortaya çıkartılmış ve bu revize proje Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na verilmiş ve bir şekilde yine bu revize proje kabul edilmiş. Biz bunu öğrendik. 8 Nisan'da dedik ki sizin izin kağıdınız ne? Bunu neye göre yapıyorsunuz? Yine kepçelerle girdiğiniz ormana ne yapıyorsunuz? O gün bize o revize projenin aslında hiçbir şekilde göstermediler. Doğal olarak bir inşaat alanında ihaleyle ilgili bir tabela olması gerekir. Bu ihalenin ne kadar olduğu, işte numarası, sayısı, bütün bunların proje numarası, bunların olması gereken bir tabela gerekliydi. O tabela hiçbir zaman olmadı, oraya konmadı. Bunun üzerine tabii biz yine şikayetlerde bulunduk. Yanlarında arkeolog var mı, yok mu? Bunları tespit ettik. Arkeolog olmadan çalıştıkları anları tespit ettik. Bunlarla ilgili suç turlarını bulunduk. Ve de 8 Nisan'da ilk yapılan kazılarda böyle ağaçların dibine gerçekten hani bakıldığı zaman ancak ağaçlar kesilerek bu proje gerçekleşebilir, başka türlü olmaz üzerine itirazlarımız ve bütün bizim direnişimizin sonunda böyle bir süre bir sessizlik zamanı oldu. Zaten bu da basında çıktı. Ağaçlar kesilmeden yapılmayacak gibi görünüyordu o gün. Çünkü kazdıkları temel yerleri ağaçların köklerine yakın diplerindeydi. Duvarlar nereye çıkacaktı? Bunun üzerine yaptığımız baskıların sonucunda bir süre sessizlik yaşandıktan sonra ve aynı zamanda Alıcısu devam ederken bitirilmeye 13 Nisan'da mahkemelerde, açmış olduğumuz mahkemelerde yürütmeyi durdurma kararı alındı.
Okay.
Çok sevindik bu habere. Dedik tamam artık belki yasalar yerini bulacak, belki daha dengeli ve düzenli şekilde bir şeyler olacak. Ancak 13 Nisan'da çıkmış olan yürütmeyi durdurma kararından sonra tam olarak 25 Nisan'da Pasalis Bostanlık Koyunu'ndaki çalışmalar hızla devam etti. 13 Nisan'daki yine söylüyorum yürütmeyi durdurmaya rağmen Sayın Kültür Bakanımız Alacasu'daki o büfeyi, kafeteryayı'nın bir küçük açılışını yaptı. Kendisi ziyarete geldi. O gün o kafeteryada çaylar satıldı, ikramlarda bulunuldu. Alacasu bir şekilde açıldı yürütmeyi durdurma kararı varken. Aynı zamanda inşaat içeride görünmeyen alanlarda devam ederken. Fasalis Bostanlık Koyunu'na da dediğim gibi 25 Nisan'da tam anlamıyla giriş yapıldı ve biz bütün yasal yollarla her yolu denedik. Bütün dilekçeleri verdik. Mahkemelerimizden yani davalarımızda dava yoluyla istememize rağmen hala revize edilmiş bu projeyi hiçbirimiz daha göremedik. Bir proje var, bu proje revize edildi ve revize edilmiş halini hiç bilmiyoruz. Sadece gelen insanların, mühendislerin, işçilerin ağzından öğrendiğimiz, işte şu kadar olacak, şu kadara şu kadar olacak denilen bazı sözel projeler var. Ellerinde bir telefon var, telefona bakıyorlar, işte şuraya bir tuvalet yapılacak, işte 6'ya 10 yapılacakmış, işte bir gün 6'ya 10 oluyor, ondan önceki gün 6'ya 8 oluyor, ertesi gün biraz büyütüyorlar, biraz küçültüyorlar. Hani sanki böyle bana gecekondu yapsak bu kadar olur yani hani devlet tarafından yapılan bu inşaat bana göre bu kadar plansız, bu kadar projesiz gibi görünüyor. En azından eğer öyle olmasaydı bize bir proje gösterirlerdi mutlaka diye düşünüyorum. Öyle bir proje hiç gösterilmedi. Aynı zamanda bu revize edilmiş olan projenin ihale dosyasına yenilenmesi gerekirdi. İhale dosyasına bakarsanız eğer şu anda hala o iki tane kafeterya, işte bir sürü betonun döküldüğü projeler duruyor ihale dosyasında. Hala bedeli 47.7 milyon olarak görünüyor. Oysa ki inşaat çalışanlarından, oradaki öğrendiklerimizden hani projenin bedelinin bile çok fazla düştüğünü öğreniyoruz. Ama buna dair yasal herhangi bir bilgi hiçbir şekilde alamıyoruz. 25 Nisan'da dediğim gibi inşaata başladıkları zaman bizim en çok dikkatimizi çeken diğer günlere göre çok sayıda jandarmanın Bostanlık Koyunu koruma altına almış olmasıydı. 25 Nisan'da doğal olarak onlar başladıkları anda bizler de bizzat oradaydık ve her zaman durduğumuz gibi bunu nasıl yapıyorsunuz, arkeolog nerede şeklinde çeşitli şekillerde sıkıştırmalar, işte projeyi göstermelerini istediğimiz için ve bir şekilde sıkıştırmalarda bulunduğumuz için ertesi gün 26 Nisan'da hiç unutmayacağım o günü. Bir komando taburu geldi Bostanlık Koyuna. Yani bilmiyorum sayılarını tam net söyleyemeyeceğim ama 20 tane jandarma diyelim. Çünkü en az böyle 3-4 tane jandarma arabası var. Sivil jandarmalar, sadece üniformalı jandarmalar değil, sivil jandarmalar, komutanlar, jandarma komutanları, yeşil bereli jandarma komandolarımız, onlar da bir midibüs kadar diyeyim, gerçekten abartmıyorum, bir hat çektiler bu inşaat alanına. Ve artık bizleri, eskiden bizim fotoğraf çekmemize izin veriyorlardı Alacasu'da. Ben hep girdim, fotoğraflar çektim. Artık bizi içeriye girmemize kesinlikle müsaade etmemeye başladılar kimseyi. Ve bu bir emniyet şeridi çekildi. Ve bu komandolarla bu emniyet şeridi böyle nizami düzen, silahlı jandarmalar ve komandolarla İnşaat bölgesi korunmaya başlandı. Doğal olarak hepimiz sorduk. Bu kadar yasalı, bu kadar doğru, bu kadar usulüne uygun sözde bir halk plajı inşa ediyorsanız bu kadar koruma neden? Yürütmeyi durdurma kararına rağmen nasıl böyle bir inşaatı yapıyorsunuz? Yürütmeyi durdurma kararına rağmen yaptığınız için bu kadar fazla askeri, jandarmayı buraya yığdınız değil mi dediğimde de çok da fazla buna cevapları hiçbir zaman olmadı. Şu anda da gelinen nokta neredeyse Bostanlık Koyun'daki bütün inşaat bitmek üzere. Şu anda altyapı çalışmalarını kazıyorlar. Dün gördüğümüz üzere normalde kazma kürekle kazmaları gereken Bostanlık plajını ne yazık ki dün biz arkadaşımız gitti yine videoyu çekti. Kepçe sokmuşlar, kepçeyle kazı yapıyorlardı. Arkeolog nerede dediğimiz zaman, arkeolog olmadığını bu sefer müzeden bir yetkili olduğunu uzaktan bize böyle işaret ederek gösterdiler. Bilmiyoruz gerçekten müzeden yetkili miydi, kimdi, öyle uzaktan birini gösterdiler. Ama normalde koruma kurulundan çıkan izinlerine göre, o izni gördük sonunda, koruma kurulunun iznine göre burada Alacasu'da hem Bostanlık Koyun'da herhangi bir çalışma yapıldığı zaman hem bir müzeden yetkili bir görevli hem de kazı başkanlığından yetkili bir arkeoloğun ikisinin de aynı zamanda hep çalışma alanında bulunması gerekirken ne Alacasu'da ne Bostanlık'ta biz hiçbir zaman bu iki yetkiliyi aynı anda görmedik. Bu kadar anlatabilirim. Aynı zamanda bir şey daha var çok önemli. Ondan sonra da Erdal bence daha böyle hukuki taraflardan daha iyi anlatacaktır. Benim bütün mücadelelerimde, bütün bakanlıktan gelen adamlara, gelen işte yetkili çalışanlarla konuşmalarımdan öğrendiğim, aynı zamanda projenin içinde konuşa konuşa öğrendiğime göre ve zaten de biliyorum böyle, buraya Fasalis Bostanlık Koyuna elektrik altyapısı getiriliyor. Bu elektrik altyapısı ormanın ortasından yüksek gerilim hatlarından bir trafoya indirilecek ve plaja kadar getirilecek. Ve de bunun sonucunda konuşulduğunda neden bu kadar büyük bir elektrik getiriliyor? Bu bir halk plajıysa eğer neden bu kadar büyük elektrik ihtiyacı var? Sadece güneş enerjisi panelleriyle bir tuvaletin ve bir bekçi kulübesinin elektriği çok kolaylıkla bir de su pompası. Bütün bunların elektriği çok kolaylıkla sağlanabilecekken ve de böyle bir şey yapıldığında örnek proje olunabilecekken neden bir elektrik altyapısı projesi getiriliyor buraya diye sorduğum zaman bakanlık çalışanları biz devlet olarak böyle büyük bir elektrik projesine bu kadar büyük para harcanıyorsa eğer önümüzdeki 10-15 yıllık çevre gelişim planı düşünülerek elektrik projesi getirebiliriz böyle bir alana diye kendi ağızlarıyla söylediler. Burası birinci derecelik bir arkeolojik alan, aynı arkeolojik sit alanıdır. Burası Milli Park koruma alanındadır. Neden bu alanda bu kadar büyük bir elektrik altyapısına gerek vardır diye soruyorum. Her zaman da soracağım bunu. Bütün bunlar benim için çok büyük şaibeli konulardır. Biz bu son kalmış bakir koyumuzu, bu değerli koyları, hem Alacasu için konuşuyorum hem Bostanlık için konuşuyorum, ranta açılmasından, ticarethaneye açılması, dönüştürülmesinden korkuyoruz. Bugün belki çok küçük tutulacak, belki yarın her yer şezlonglarla kaplanacak. Biz daha elimize bir proje görmeden hiçbir zaman inanamayız. Ormanı, araç trafiğine açılması bütün ormanın doğal dokusuna şimdiden zarar vermiş durumdadır. Aynı zamanda plaja da. Biz bu tip şeylerle uğraşmaktayız. Umarım önümüzdeki günlerde daha güzel günler göreceğimizi umuyorum. Sesinizi duyamıyorum ben.
Ben de duyamadım. Geldi sanırım Ender Bey. Yok. Evet, Deniz, bu arada gerçekten sen tabii oraya çok yakın yaşadığın için her zaman bu işin en ortasında sen oldun. Yaptığın çok önemli girişimler oldu orada gerçekten. Bunun için gerçekten de hepimiz teşekkür ediyoruz. Geldi mi acaba Sinder Bey? Sesi gelmiyor hala. Ben de dediğin gibi istersen biraz şeyi anlatayım Ender Bey gelene kadar. Biraz da işin hukuki tarafını anlatayım dediğin gibi. Biz Faselis'e dokunma hareketi olarak bu bölgede yaşayan insanlarla başladık. Bu iki koya yapılmak istenen bu bizim için korkunç plaj projelerine engel olma çalışmasına, çabasına. Haber alır almaz ihalenin olduğunu Deniz'in dediği gibi Ocak ayında yapılmıştı. 30 Ocak'ta yapılmıştı ihale ve 14 Şubat'ta da ihalenin yer tesliminin yapıldığını öğrendik. Çok az bir zamanımız vardı. Biz öğrendiğimizde dava açabilmek için 30 günlük süre dolmak üzereydi. Tekirova'da oturan 14 arkadaş ve Mimarlar Odası ile birlikte toplam 15 kişi idare mahkemelerinde hem Ankara'da ihaleye karşı, çünkü ihale Yatırımlar İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştı. O yüzden onu Ankara'da açtık. İki dava da Antalya idare mahkemelerinde açtık. Antalya'da açtığımız davalar da yine Deniz'in dediği gibi arkadaşlar, burası Faselis Antik Kenti'nin sınırları dahilinde şu anda gezilmeye ziyarete açık ören yerinin hemen iki yanında bulunan ve yine aynı ziyarete açık ören yeri gibi birinci derece arkeolojik sit alanı olan, hem yüzeyde hem yüzey altında kalıntıların olduğu kanıtlanmış olan, bunlarla ilgili çalışmalar yapılmış, buralar kazılmayı bekleyen, yani aynı ileride şu anda Faselis Antik Kenti'nin içi nasıl ziyaret ediliyorsa, burası da aslında bakanlığın görevi buraları da kazmak ve buradan çıkacak sonuçlarla kültürel mirasımızı ortaya koymak, belki de tarihimizi değiştirecek bilgileri ortaya koymak olmalıydı bakanlığın görevi. Ancak maalesef böyle bir projeye giriştiler. Tabii burası sit alanı olduğu için bazı izinler alınması gerekiyor. Deniz'in bahsettiği koruma kurulu izinleri Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun verdiği izinlerdi. Bu izinler ilki 13 Ekim'de verilmiş. Tabii bizim bunlardan hiçbir şekilde haberimiz olamıyor. Kurum içi izinler oldukları, kurum içi evraklar oldukları için. Ancak daha sonrasında öğrenebildik bunları. 13 Ekim'de bir proje ortaya konmuş, kurula getirilmiş ve görüşülüp kabul edilmiş. Ancak kabul edilirken hem Milli Park Müdürlüğü, Orman Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Milli Park Müdürlüğü hem de Çevre Şehircilik Bakanlığı üyesi tarafından şerh konulmuş. Oy çokluğuyla kabul edilmiş. Her ikisi de bunun hem kıyı kanununa hem de Milli Park Anayasası'na uygun olmadığını, alanın koruma alanı olduğu için böyle bir projenin yapılamayacağını söyleyerek olumsuz oy vermişler. Biz bunları dava sonucu öğrendik. Biz çünkü bu koruma kurulunun aldığı, verdiği izinlere dava açtık. Daha sonrasında 15 Kasım'da ve 26 Kasım'da iki kez daha görüşülmüş, proje hep revize edilmiş ve anladığımız kadarıyla büyütülmüş. Ve o işte de yine Deniz'in biraz önce bahsettiği 5 yıldızlı beach club tarzında devasa 80 dönüme yayılan böyle yaklaşık 3000 metrekarelik taban alanı betonlanacak veya taşla kaplanacak devasa bir projeye dönüşmüş. Biz 3 dava da bu 3 tane koruma kurulu iznine de ayrı ayrı dava açtık. Bir tane de ihale dosyasını açtık dava. 4. Bir de yine dediği gibi 30 Mart'ta gizli diyeceğim artık yani bizden kaçırarak bir toplantı daha yaptı koruma kurulu. Ek madde olarak tamamen gizli bir şekilde gündemine aldı. Hiçbir şekilde yayınlanmadı hiçbir yerde. Ve son bir revize proje daha olduğu iddia edildi. Ona da onay verdi. Bu muhtemelen işte Bakan Bey'in çıkıp da televizyonda bahsettiği programda bahsettiği projeydi. Ancak yine de bilemiyoruz tabii. Biz buna dava açtık. Hem davayla istedik yani bu proje nedir görelim diye. Hem de CİMER üzerinden başvurular yaptık. Hem müze müdürlüğüne, koruma kuruluna, yatırım işletmeler genel müdürlüğüne, Kültür Turizm Bakanlığı'nın çünkü projeyi orası yapıyor. Her üçünden de bize gelen yanıtlar bizim aslında bilgi edinme hakkımızı, kanuni, anayasal bir hakkımız olan bilgi edinme hakkımızı çiğneyen açıklamalar geldi. Siz yani işinize bakın, çok karışmayın. Biz güzel bir şeyler yapıyoruz minvalinde cevaplar geldi maalesef kurumlardan. Ve biz yine dediğinizin de dediği gibi bu nedenle hakkımız olduğu halde resmi olarak talepte bulunduğumuz halde şu anda Fasiliste yapılmakta olan projeyi göremiyoruz, bize verilemiyor. Biz yani şu anda insan hakları çiğneniyor, vatandaşlık hakları çiğneniyor. Ayrıca zaten sit alanında yapılmakta olan beton tabanlı ve ticarete yönelik proje zaten yasa dışı. Çünkü koruma kurulu izin vermiş ama bu verilen izin aslında koruma kurulunun anayasasını oluşturan Yüksek Kurul ilke kararlarına aykırı kararlar bunlar. Aykırı bir izin. Orada diyor ki birinci derece arkeolojik sit alanlarında yalnızca zorunluluk halinde bazı işlemler yapılabilir diyor. Siz turizme yönelik turistlerin gelip orada şezlongta yatmasını, kafeteryadan alışveriş etmesini, restoranda yemesini efendim işte orada tatilini yapmasını sağlamak üzere bir şey yapıyorsunuz. Ama bunu planladığınız yer bir kültürel miras alanı, birinci derece arkeolojik sit alanı. Dolayısıyla bu yüksek kurul kararlarında kesinlikle kabul edilmeyen. Burada bir ticarethane oluyor bu artık. Çünkü orada biz hesap ettik milyonlarca liralık cirolarla çalışacak iki işletme. Hem Alacasu'da hem Bostanlık Koyun'da planlanıyordu. Yani o alanı koruması, oradan çıkacak kültürel mirasımıza sahip çıkması gereken bakanlık kültürel mirasımızı yalnızca artık mass turizm yani kitle turizminin hizmetine sunuyor yalnızca. Hiçbir koruma önlemi de almadan. Yani kazarken başında arkeolog bulunması, kimse kusura bakmasın, benim için oranın korunması anlamına gelmiyor zaten. Yani bu berbat bir şey. Yani sen orada kepçeyle çalışılmasına izin vermişsin. Buna nasıl verebilir? Yani bizim itirazımız burayadır ve koruma kurulunun verdiği izin kendi kendisini yok eden. O zaman kapatalım yani koruma kurullarını. Bir arkeolojik sit alanında ben gidip kepçeyle çalışabiliyorsam bir koruma kuruluna ihtiyaç yoktur yani. Dolayısıyla biz bunlara dava açtık. Haklıyız da, kazanacağız, bunu da biliyoruz. Yürütmeyi durdurmayı da aldık zaten. Devamının da geleceği ortada. Çünkü yapılan işlem bir kere kıyı kanununa aykırı, kıyı kenar çizgisinin içinde bir sürü binalar var. Bunlara da dava açtık. O bölge aynı zamanda milli park, yine Deniz'in de biraz önce söylediği gibi. Üstelik biz bir çalıştay düzenledik. Biraz sonra ondan biraz daha çok bahsetmek isterim. Kısaca bir şey söylemek istiyorum şimdi. O çalıştayda sunulan raporlardan bir tanesi de Türkiye Ormancılar Derneği'nin raporlarından biriydi. Ve orada milli parkın uzun dönem revize planını ortaya koydular. Ve görüyoruz ki milli parkın anayasası olan bu uzun dönem planda hem Bostanlık Koyu, hem de Alacası Koyu bu tür yapılara olanak vermeyecek, korunacak alanlar statüsündedir. Yani bu yaptıkları yalnızca kültürel mirasa ihanet değildir. Aynı zamanda milli parka da ihanettir. O milli park diyor ki burası hem florasıyla hem faunasıyla korunması gereken bir bölgedir. Turistik, yoğun turizm kullanımına uygun olmayan bir alandır diyor bu alanlara. Ama siz bütün bunları yok sayıyorsunuz ve ben burada 5 yıldızlı beach club yapacağım, devlete para kazandıracağım. İşte onu da işte diyor ki Turaş çalıştırsın. O konuda birazdan onlardan da bahsetmek gerekir. Dolayısıyla biz bütün bunlar savlarımız ve projenin bir miktar küçültülmüş olması, aslında bir miktardan da oldukça fazla küçültülmüş olması bütün bunların gerçekliğini değiştirmiyor. Çünkü yine Deniz'in dediği gibi orman da sit alanı şu anda, birinci derecesi. Phaselis çok büyük bir antik kent, 40 bin kişiyi geçtel nüfusu olduğu biliniyor. Yine o yaptığımız çalıştayda Arkeologlar Derneği'nin Antalya Şube Başkanı Sayın Sevgi Hanım, arkeolog doktoral arkeolog bir hanımefendidir. Orada bir sunum yaptı ve bize Phaselis'te onlarca köy, pek çok çiftlik, en az üç tane liman, ki şu anda Bostanlık Koyu dediğimiz yer Güney Limanı'nın bir parçasıdır aslında. Ve Alaca Suyun da zaten hepsinden daha korunaklı bir liman olduğunu, ticari liman olduğunu tahmin ediyoruz. Henüz kazıları yapılmadığı için onların, bu iki koyun nasıl kullanıldığını bilmiyorduk. Dolayısıyla böyle iki koyda bu tür bir ticarethane girişiminin tamamen, çünkü bu yapılan şey bir ticarethanedir. Yani yalnızca bakanlığın orada iddiası...
Erdal, daha evvelden hani... şey lafı geçti de 2014'te, hatta 2010'dan öncesi de burada bir otel projeleri galiba oldu. Biz katılmıştık bir şeye.
Evet, biz beraber düzenlemiştik Deniz'le o şeyi, mitingi, Melike falan, evet, da var. Başka, evet, arkadaşlar, evet, da vardı. 2014 yılında yani Fethullah Tamince'ye bir otel vardı.
Evet, tamam.
Phaselis Dream Oteli diye, Ender Bey, Phaselis Dream diye bir otel projesi vardı. O da yine üçte biri birinci derece sit alanında, kalanı üçüncü derece sit alanında bir projeydi. Hemen Bostanlık Koyu'nun arkasıdır. Yani aslında ben o iki projeyi de böyle üst üste koydum. Böyle gelişeceği düşünülen alanıyla beraber aslında bugün Bostanlık Koyu'nda yapılmaya ilk kalkışılan proje... Hani o arkada otel olsa onun plajı olacak. Yani anlatabiliyor muyum? 5 yıldızlı otele plaj yapıyorlar gibiydi yani proje.
Aynen, evet.
Evet, maalesef öyleydi. Ve üstelik biz maalesef o projeyi iptal ettirdik sanıyorduk. Davaları kazandık. Alan sondaj kazıları yapıldı o 3. derece antik sit olan yerde ve Likya'dan bile daha eski yerleşime sahip olduğu çıktı Faselis'in ortaya. Önemli bir bulguydu bu, bilimsel bulgu. Ve buna istinaden bütün kocaman bir alan, o eski Fatih Tamince'ye tahsis edilmiş olan otel alanında dahil olmak üzere çok büyük bir alan 1. derece arkeolojik site çıktı. Çünkü yapılan böyle o jeoradar çalışmaları falan, böyle yer altının şöyle kabaca bir incelenmesi bile bütün zeminin, orman altının olduğu gibi antik kent olduğunu ve aslında kazılsa belki Efes antik kenti kadar büyük, devasa bir şey çıkacak. Yani ancak maalesef bakanlık geçen yıl yalnızca 60 bin lira ayırmış. Yani milyon değil, bakın 60 bin lira ayırmış Faselis'teki kazılar için. Kazı sürekli yapılsın diye istekte bulunuyor, para yok deniyor. Ama bir tane böyle kafeterya yapmak için 47 milyon artı KDV buluyor bakanlık ve ona para var. Yani bu bakanlığın tercihi, yani madem programımızın adı da yeşil siyaset, ben bütün şu anda Faselis'te yapılmakta olan her şeyin yapılış şeklinin de çok böyle siyasetle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani bakanlığın tavrı burada kesinlikle çok şu anda maalesef Türkiye'yi yöneten siyasetin bakış açısı ve yaklaşımıyla aynı şekilde çok böyle paralel gidiyor. İşte vatandaşına bilgi vermekten imtina eden, işte siz fazla işinize bakın diyen, ondan sonra korunması gereken alanlardan yalnızca kar etmeyi düşünen, korumayı arka plana atıp bir koruma kullanma dengesi diye bir laf icat edildi. Ama maalesef bu lafta hep kullanma kısmı gerçekleşiyor. Hiç koruma kısmı gerçekleşmiyor. Şu anda burada yapılan şey de aynı. Maalesef işte bütün Türkiye nasıl bugünlere geldiyse Faselis'te de aynı yaklaşımlarla alanın gerçekten, hani deyim yerindeyse, hacamat edildiğini, hiçbir ön kazı yapılmamış, bir de o da çok önemli. Mesela şimdi siz 1. derece sit alanında bir, tamam diyelim ki zorunluluk oldu, bir şey yapacaksınız. Bari inşaatı yapacağınız yerin altında bir şey var mı diye bir sondaj kazısı yaparsınız. Öyle değil mi? Yani orada bir şey var mı? Ben neyin üstüne yapıyorum bunu? Bunlar yapılmamış. Hiçbiri yok. Hepsini talep ettik. Hiçbirine yapılmadığına dair belgeler geldi. Hiçbir şey yok. Doğrudan ne diyorlar? İşte başında arkeolog olsun da kepçe kazarken oradan bir heykel falan çıkarsa arkeolog hemen müdahale etsin. Yani artık siz heykeli kepçeyle paramparça ettikten sonra tabii maalesef bunlar pek kabul edilebilecek yaklaşımlar değiller. Bugün hala kepçe çalışıyordu orada. İtirazlarımızla dediğim gibi çok küçülttük bu projeyi. Ama bakanlık ille orada bir ticarethane istiyor. Bizim baştan beri istediğimiz orası, evet, bugüne kadar bakın iyi korunmamış bir alandır zaten. Birinci derece arkeolojik sit olduğu halde, milli park olduğu halde insanların dört çeker araçlarıyla istedikleri gibi girip çıkmalarına, kumsallığı ezmelerine, hatta karetta yuvalarına, orada Bostanlık'ta karetta yuvaları olduğu da yine yaptığımız çalıştayda ortaya çıktı. Yuvalara zarar verecek şekilde araçlar giriyor. Hiçbir şekilde bakanlık ben burayı bir koruyayım demiyor. Ondan sonra diyor ki burası çok kötü durumda. Biz burayı korumak için madem işte bir plaj yapalım, plaj tesisi yapalım. İşte onu da hani hem de para kazanalım buradan. Çünkü para kazanılmazsa korunmaz gibi bir yaklaşım var. Halbuki devletin oradan gelecek paraya ihtiyacı yoktur. Bizim talebimiz hiç böyle kazma kürek, kepçe kullanmadan portatif, tamamen bu işte konteyner şeklindeki küçük tuvaletlerle orada insanların tuvalet ihtiyacı görülebilirdi. İki tane de bekçi görevlendirilebilirdi. 47 milyon artı KDV toplarsanız 54-55 milyon yapıyor. 55 milyonu bize versinler, biz orayı 40 yıl boyunca bir daha para istemeden koruruz. Ve inanın kazılarını bile yaparız. Yani yılda 60 bin lira ayırıyorsunuz. Korkunç bir şey. Yani gerçekten bunları yaşadığımıza inanamıyoruz.
Çok güzel şeyler söyledin Erdal. Yani gönlünden geliyor, kalbinden geliyor bu laflar. Çok şahsen ben de çok etkilendim. Çok doğru, yıllardan beri mücadele ediyoruz. Bu akşam da yayınımıza Erdek'ten Kadir Dadan, o da mücadeleci bir arkadaşımız. Hayat Şener Bodrum'dan iyi akşamlar diliyor. İklim Adaleti'nden Muzaffer Asma hepinize selam söylüyor. Tabii bazı arkadaşlar şey yapmıştı, acaba daha fazlası görüyorsunuz şimdi yansıyor. Niye evet, ses gelmiyor diyor. İşte Hayati de diyor ki rüşvet yan yiyicilerin ortaya çıkartılması gerekir diyor. Bir arkadaşımız da aynı durum Maltepe Süreyya plajında olmuş. Ses çıkardık diyor. Burada biraz bir şey söylemiş, ben katılmıyorum, tek elin sesi çıkmıyor diye. O biraz benim dışına burada, çünkü hakikaten çok seslilik var. Hem Faselis inisiyatifin hem Faselis'e dokunma hareketi. Bence tabii bazı şeyler de oldu. Tarihsel olarak bu 6 Şubat büyük felaket, deprem felaketi de sizin bu mücadelenizi biraz tabii duyurmanıza zor oldu. Yani bu, o da bir gerçek yani. Çünkü böyle evet, bir felakette Türkiye'de tabii herkes o yöne bakıyor. Halen yaralar sarılmış değil. Siz daha evvel de yazdığınız gibi o dediğiniz bir tabur asker, Deniz'in söylediği tabur asker anında deprem bölgesinde gözükmedi ama sizin orada bir güç gösterisi. Kime yapılıyor bu güç gösterisi? Kendi halkına karşı güç gösterisi. Hani hakikaten komik yani, bu trajikomik bir durum maalesef. Maalesef oluyor bu. Sevgili Erdal ve Deniz, maalesef vaktimiz doldu. Hani ben biraz gülüyorum ama içimden de yani üzülüyorum olan hadiselere. Bu iki gönüllü eylemci arkadaşımız, hakikaten siz hakikaten gönüllüsünüz yani, bu kadar uğraştınız ve biraz mücadele hiç olmazsa dur yani, onlar açısından ilerliyor ama bizim açımızdan durulması, geri adım atılması, Deniz'in bazı yerlerde Alacasu'yla ilgili anlattı, hiç olmazsa kazanç diye ben de bakıyorum. Ama bundan sonra tabii Türkiye çapında örgütlenme açısından önemli böyle şeyler, daha fazla insanın oralarda olması. Çünkü bu otel projeleri gerek Kemer, Tekirova, Faselis, ondan sonra Kaş, Kalkan gibi Türkiye'nin harika yerlerini böyle yağmalamalarını durdurmamız gerekiyor. Bu Datça'ya kadar gidiyor, hatta Bodrum'a kadar gidiyor. Ben de çok örnekler verebilirim ama sizin yaptığınız mücadeleye çok büyük saygı duydum. Kendi adıma hani bravo demekten başka bir şey diyemiyorum. Katılan bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. İnşallah mücadeleyi daha büyük değişik boyutlarda devam ederiz. Peşini bırakmayalım çünkü biz Akkuyu bölgesinde gördük. Yani Büyükeceli'de, orası da çok güzel bir yerdi. Ruslar geldikten sonra köyü betonarme bir yere çevirdiler. 5 dakikada her taraf oteller ve Ruslara hizmet eden bir yer haline gelmiş. Dolayısıyla sizin bu mücadeleniz çok önemli. Yani kutluyorum lafını söylemek istemiyorum. Böyle hoşlanmadığım şeyler bu kutlamak. Ama bir gerçek var ki hakikaten kutlanması, gönülden kutlanması gereken yaptığınız mücadele. Dediğim gibi vakit doldu. İnşallah tekrar bir yayında buluşuruz. Çünkü dönem dönem bir değerlendirme de yapıyoruz. Bu kıyı konuları, yani kıyılar hepimizin, şezlonglar hepimize ait hareketleri, işte Datça'da, Bodrum'da ve Türkiye'nin başka bölgelerinde çok önemli. Bu plajlardan böyle ucuz para kazanıp bunları mafyalara iletmek hepimizin zararına, hepimiz için kaybedilen şeyler, Türkiye insanının zararına yapılan işler bunlar. Yani çünkü 3 kuruş kazanılacak diye hem tahribat, hem de bu paralar, kara paralar nereye gittiği belli değil. İşte şeyde de ben bunun örneğini gördüm. Gittim gözlerimle Caretta bölgesi de öyle bir firmaya verilmiş. Hiçbir alakası yok ve işletiliyor. Erdal çok haklısın o konuda. Yani çok üzüldüm onu görünce. O firma bir park ediyorsun, dünyanın parasını istiyor senden. Dolayısıyla yani bu örnekler Türkiye'nin çapında hepimizin başına geliyor. Valide Bağ'ın da başına geliyor. İkizdere'nin de başına geliyor. Artık mücadelelerin daha da büyük, daha da geniş birbirimizden haberdar olarak yapma zamanı geldi de geçti. Kendi adıma bunları paylaşabilirim. Tekrardan ikinize çok teşekkürler. Deniz ve Erdal'a başarılar diliyoruz. Siz de bir şeyler söylemek istiyorsanız son birer cümleyle programı ikinizden de birer cümle alalım ve topla programımızı kapatalım. Çünkü bir başka program başlayacak. Evet Deniz, sen ne diyorsun son olarak?
Evet, bu mücadelenin başarıları var. Ama ben umuyorum ki pazar gününden sonra daha iyi sonuçlar alalım ve inşallah sadece koruma planı olan bir bostanlık koyu, bir alaca suyu koyu görelim. Ve bu yapılan bütün bu tahribat mutlaka geri dönüştürülebilir. Ben bunun geri dönüşmesini, eski bu plajların o bakir halini görmeyi hayal etmeye devam. Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. Evet Erdal, sen ne diyorsun?
Ben de tabii aynı şeyi düşünüyorum. Biz demiştim bir çalıştay yaptık. O çalıştayda bir fasil sivil denetleme kurulu oluşturduk. İnşallah pazar günü ibre ters tarafa dönecek ve biz bu kurul olarak bu bölgedeki bütün yanlışları bir rapor halinde götürüp yeni bakanımıza vereceğiz ve bu bölgeyi hak ettiği şekilde kullanmayı değil korumayı önceleyen bir şekilde yeniden düzenleyeceğimize, burayı önceden de korunmuyordu zaten, çok daha güzel, gerçekten korunur bir şekilde doğasını da bozmadan insanların kullanımına sunabileceğimize inanıyorum.
Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Sağ olun.
Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.
İyi akşamlar.